ayrım 38. 72. Saat 5. Haydarpaşa Garı. Hem demir yoluyla hem de deniz yoluyla geliş ve gidiş noktası. Her şey hatıralarındaki gibi. İki kulesi olan U biçimli ana bina boğazın tam girişinde denizi kucaklıyordu. Etrafı mendireklerle çevriliydi. Bir su labirentini andırıyordu. İkinci mendireğin ucunda bir fener vardı. Kanal geçişlerine yerleştirilenler gibi yalnız bir fenerdi. Bu saatte her yer karanlık, soğuk ve ışıksızdı. Sadece garın girişinden dışarıya loş bir ışık sızıyordu. İskelenin ucunda bulunan kulübeden de dışarı ışık vuruyor, denize yansıyordu. Boynu omuzlarının arasında, yakaları kalkık bir şekilde sema bina boyunca yürüdü. Sonra kıyıya indi. Çevrenin bu sessizliği onun işine geliyordu. Bu sessizlik, kıpırtısızlık, uyuşukluk istediği şeydi. Gezi motorlarının iskelesine doğru ilerledi. Sanki halatlar, yelkenler belli belirsiz bir tıkırtıyla peşinden geliyordu. Sema her tekneyi, her sandalı dikkatle inceledi. Sonunda sahibi bir örtünün altına büzülmüş uyuyan bir kayık gözüne takıldı. Adamı uyandırdı ve hemen pazarlığa girişti. Afallamış kayıkçı Sema'nın önerdiği parayı kabul etti. Bir servetti. Adama ikinci mendirekten daha uzağa gitmeyeceğine dair güvence verdi. Teknesi hep onun gözünün önünde olacaktı. Denizci kabul etti. Tek kelime etmeden motoru çalıştırdı, sonra karaya çıktı. Sema dümene geçti. Diğer teknelerin arasından manevra yaparak rıhtımdan ayrıldı. Birinci mendireyi takip ettiği bitiminden dönerek ikinci mendirek boyunca fenere kadar ilerledi. Mendireğin çevresinde ne bir insan ne de gürültü vardı. Sadece uzaktaki bir yük gemisinin köprü ışıkları karanlığı deliyordu. Projektörlerin ışığı altında bazı gölgeler hareket halindeydi. Bir an kendine suç ortakları bulmuş gibi hissetti. Sanki bu uzaklıktaki hayatlarla bir dayanışma içindeydi. Kayalıklara yanaştı. Teknesini bağladı ve fenere doğru ilerledi. Hiç zorluk çekmeden kapıyı açtı. İçerisi dar ve soğuktu. Fener otomatik olarak çalışıyor, insan müdahalesine gerek kalmıyordu. Kulenin tepesindeki dev projektör ağır ağır dönüyor, belli aralıklarla yanıp sönüyordu. Sema el fenerini yaktı. Hemen yakınındaki yuvarlak duvar pis ve nemliydi. Yerlerde su birikintileri vardı. Kulenin tam ortasındaki sarmal demir merdiven üst kata çıkıyordu. Sema ayaklarının altında dalgaların şıpırtısını hissediyordu. Issız bir yerdi. İdeal bir mekandı. Tam istediği gibi. Kürşat'ın telefonunu cebinden çıkardı ve Azer Akarcan'ın numarasını tuşladı. Çalıyordu. Açıldı. Sessizlik. Her şeye rağmen saat sabahın beşiydi. Türkçe olarak "Ben Sema" dedi. Sessizlik devam ediyordu. Sonra Azer Akarcan'ın sesini duydu. Sanki çok yakındaydı. "Neredesin?" "İstanbul'da." "Ne istiyorsun?" "Bir randevu." "Sen ve ben. Yalnız, tarafsız bir yerde." "Nerede?" "Haydarpaşa Garı'nda. İkinci mendirekte, fenerin olduğu yerde."
"Kaçta?"
"Hemen şimdi. Yalnız gel, kayıkla." Akarca güldü. "Beni bir tavşan gibi avlaman için mi?" "Bu benim sorunumu halletmez." "Senin sorunlarını halledebilecek bir şey göremiyorum."
"Gelirsen görürsün."
"Kürşat nerede?" Numara onun telefonunun ekranında görünmüş olmalıydı. Yalan söylemenin alemi yoktu. "O öldü. Seni bekliyorum. Haydarpaşa. Yalnız ve kürekli." Telefonu kapattı ve demir kafesli pencereden dışarı baktı. Gar hareketlenmeye başlamıştı. Bulunduğu yer konum itibariyle mükemmeldi. Buradan hem garı ve iskelesini hem de rıhtımı ve birinci mendireyi görüyordu. Görünmeden birinin gelmesi imkansızdı. Titreyerek merdivenin basamaklarına oturdu. Bir sigara yaktı. Düşüncelere daldı. Anlaşılmaz bir şekilde geçmişe ait bir anı geldi aklına. Cildindeki alçının sıcaklığı. Ölmüş, tüm hissini kaybetmiş etini saran gazlı bez. Pansumanlar sırasındaki dayanılmaz acılar. Müsekkinlerin etkisiyle yarı uyanık yarı uyur vaziyette geçen nekaat dönemi. Ve özellikle de şişmiş, yer yer hematomlarla, kabuk bağlamış yaralarla kaplı yüzünü gördüğünde yaşadığı büyük dehşet. Bunların hepsini ödeyeceklerdi. Saat 5:15. Soğuk gitgide kendini daha fazla hissettirmeye başlamıştı. Sema ayağa kalktı. Ayaklarını yere vurdu, kollarını ovuşturdu, soğuktan uyuşmamaya çalışıyordu. Ameliyat anıları onu doğrudan birkaç saat önce İstanbul'daki bir hastanede yaptığı son keşfine götürdü. Aslında bu keşiften ziyade bir doğrulamaydı. Şimdi gayet net bir şekilde 1999 Mart'ında Londra'da yaşadığı o günü hatırlıyordu. Basit bir kolit sebebiyle röntgen çektirmek zorunda kalmıştı ve gerçeği kabul etmek. Ona bunu nasıl yapabilmişlerdi? Ebediyen onu sakat bırakmayı. İşte bu yüzden kaçmıştı. İşte bu yüzden onların hepsini öldürecekti. Saat 5.30. Soğuk iliklerine işliyordu. Hayati organlarına akan kan yavaş yavaş uç noktalara ulaşmıyor, onları soğuğa ve donmaya terk ediyordu. Birkaç dakika içinde donacaktı. Mekanik adımlarla kapıya kadar yürüdü. Fenerden dışarı çıktı. Sanki kötürüm olmuştu. Bacaklarının uyuşmasını gidermeye çalıştı. Vücudundaki tek sıcak şey belki de kanıydı. Onu harekete geçirmek, tüm bedenine yayılmasını sağlamak lazımdı. Uzaktan bazı sesler duyuldu. Sema kafasını kaldırdı. Balıkçılar birinci mendireye yanaşıyordu. Bunu düşünmemişti. En azından bu kadar erken saatti. Karanlıkta suyun yüzeyine çarpan oltaları gördü. Acaba gerçekten balıkçılar mıydı? Saatine baktı. 5.45. Birkaç dakika sonra gidecekti. Azer Akarca'yı daha fazla bekleyemezdi. Bu saatte İstanbul'un herhangi bir yerinden en fazla yarım saat içinde gara gelinebileceğini biliyordu. Eğer bundan daha uzun sürerse bir şeyler hazırlıyor, bir tuzak kuruyor demekti. Bir şıpırtı duydu. Karanlıkta bir kayık suyu yararak geliyordu. Tekne birinci mendireyi geçti, küreklerin üzerine eğilmiş bir süliyeti ayırt etti. Ağır ve düzenli bir şekilde kürek çekiyordu. Ay ışığı kadife omuzlarını aydınlatıyordu. Sonunda kayık kayalıklara ulaştı. Adam ayağa kalktı, halatı aldı, hareketleri çıkardığı gürültü o kadar sıradandı ki neredeyse gerçek dışı gibiydi. Sema onun ölümünü görmekten başka bir şey istemeyen adamın 2 metre uzağında olduğuna inanamıyordu. Işık olmadığından ancak adamın eskimiş zeytin yeşili kadife ceketini, uzun atkısını, kirpi gibi saçlarını ayırt edebiliyordu. Halatı ona atmak için yaklaştığında bir anlık adamın gözlerinin açık mor renkli parlaklığını fark etti. Halatın ucunu yakaladı ve kendi halatına bağladı. Azer karaya çıkmaya hazırlanıyordu ki Sema glokunu doğrultarak onu durdurdu. "Örtü," dedi. Adam kayığın içinde yığın halinde duran eski örtülere baktı. "Kaldır onları." Denileni yaptı, kayıkta başka kimse yoktu. "Yaklaş, çok yavaş." Mendireye çıkması için biraz geri çekildi. Adamdan ellerini havaya kaldırmasını istedi. Sol eliyle üstünü aradı, silah yoktu. "Oyunu kurallarına göre oynarım," dedi Azer. Onu fenerin kapısına doğru itekledi. Arkasından ilerliyordu. Fenere girdiğinde o demir basamaklara çoktan oturmuştu bile. Elinde şeffaf küçük bir çorba vardı. "Çikolata?" Sema cevap vermedi. Adam torbadan bir şekerleme aldı ve ağzına attı. "Şeker," dedi mazeret belirten bir ses tonuyla. "İnsülin tedavisi kanımdaki şeker oranını düşürüyor. En uygun dozu bulmak imkansız. Haftada birkaç kere şiddetli hipoglisemi krizine tutuluyorum. Heyecanlandığım zamanlarda da iyice artıyor. Hemen şeker yüklemesi yapmam lazım." Kristal görünümlü kağıt parmaklarının arasında parlıyordu. Sema çikolata evini, Paris'i, Clotilde'i düşündü. Başka bir dünyaydı. "İstanbul'da üzeri kakao kaplı badem ezmeleri alıyorum. Beyoğlu'ndaki bir şekercinin spesiyalitesi. Paris'te ise jikololları tercih ediyordum." Torbayı özenle yanına demir basamağa bıraktı. Aldatmaca ya da gerçek, vurdum duymaz bir hali vardı. Fenerin içi yavaş yavaş kurşun mavisi bir ışıkla dolmaya başlamıştı. Hava aydınlanıyordu ama kulenin tepesindeki fener hala dönmeye devam ediyordu. "Bu çikolatalar olmasaydı," diye ekledi, "seni asla bulamazdım." "Beni sen bulmadın." Güldü. Elini yeniden ceketinin içine soktu. Sema silahını doğrulttu. Azer hareketlerini yavaşlattı. Sonra cebinden siyah beyaz bir fotoğraf çıkardı. Sıradan bir polaroidti. Bir kampüste çekilmiş bir grup fotoğrafı. Boğaziçi Üniversitesi Nisan 1993 dedi. Sana ait tek fotoğraf. Senin eski yüzüne demek istiyorum.
Birden elinde bir çakmak belirdi. Alev karanlığı deldi, sonra yavaş yavaş parlak kağıdı sardı. Etrafa kesin bir kimyasal koku yayıldı.
Bu halinle seni tanıyabilecek insan çok azdır Sema. İsmini, görüntünü, ülkeni değiştirmiş olmanı hesaba bile katmıyorum.
Yanmakta olan resmi hala parmaklarının arasında tutuyordu. Pembe alevler yüz hatlarını aydınlatıyordu. Sema halüsinasyonlardan birini gördüğünü düşündü. Belki de bir krizin başlangıcındaydı. Ama hayır, sadece katilin yüzü alevleri yutuyordu.
Tam bir sır perdesi, dedi. Bir şekilde üç kadının hayatına mal olan bir sır perdesi.
Parmaklarının arasındaki aleve hayranlıkla bakıyordu.
Acı içinde işkence gördüler.
Uzun süre. Çok uzun süre. Sonunda yanan kağıdı bir su birikintisinin içine attı.
Estetik ameliyat yaptırmış olabileceğini düşünmeliydim. Bu akla yakın bir şeydi. Büyük bir değişim.
Hala dumanı yükselmekte olan siyah su birikintisine baktı.
Biz en iyileriyiz Sema. Her birimiz kendi alanında. Evet, önerin nedir?
Adam onu bir düşmandan çok bir rakip olarak görüyordu. Hatta kendisinin bir benzeri olarak. Bu av basit bir anlaşmaydı. Bir meydan okuma, bir aynanın içinden geçiş. İçgüdüsel olarak onu kışkırttı.
Biz babaların elinde bir maşa, bir oyuncaktan başka bir şey değiliz.
Azer kaşlarını çattı, yüz hatları kasılmıştı.
Tam tersi, dedi sinirli bir şekilde. Davamız için ben onları kullanıyorum. Onların paraları...
Bizler sadece onların esiriyiz. Sesinde bir öfke vardı.
Ne istiyorsun?
Birden bağırmıştı. Çikolatalar yere düştü.
Teklifin nedir?
Hiç. Senden istediğim hiçbir şey yok. Sana hiçbir teklifim de. Sadece Tanrı'ya hesap vereceğim.